Ayrım 9. Neden Öldürüldüler? 3. Kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 97. Çetin Emeç. 1935. 7 Mart 1990. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1952 yılında babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde gazeteciliğe başlayan Emeç, 1962 yılından 1972 yılına kadar Hayat ve Ses dergilerinde çalıştıktan sonra Hürriyet grubuna geçti. Hafta sonu gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Hürgün Yayınları genel yönetmenliği yaptığı sırada Hürriyet gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Çetin Emeç, 1983 yılında genel yönetmen olarak Milliyet gazetesine geçti. 1986 yılında genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü. Yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra günlük yazılarını da sürdürüyordu. Bilge Emeç'le evli olan Çetin Emeç'in piyanist kızı Mehveş Emeç, İngiltere'de, oğlu Mehmet Emeç ise ABD'de üniversite öğrenimlerini sürdürüyorlardı. Gazeteci yazar Çetin Emeç, 7 Mart 1990 günü saat 9.20'de İstanbul Suadiye'deki evinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı ve maskeli iki kişinin saldırısı sonucu öldürüldü. Saldırıda Emeç'in şoförü Ali Sinan Ercan da yaşamını yitirdi. Bazı gazete bürolarına telefon eden kimliği belirsiz bir kişi saldırıyı, Türk İslam Komandoları adına üstlendiklerini belirterek, "Çetin Emeç'i cezalandırdık. İslam düşmanlarını ders olsun," dedi. Saldırganlar kullandıkları otomobili Bostancı Karakolu'nun yakınına bırakarak kaçtı. Olaydan bir gün sonra Atatürk Havaalanı'nın otoparkında terk edilmiş olarak bulunan açık mavi bir Renault 12 marka otomobilin torpido gözünde Çetin Emeç'in fotoğrafının kırmızı kalemle çizilmiş olduğu Hürriyet gazetesinin birinci sayfası ele geçirildi. Uzun bir süredir izledikleri ve profesyonelce planlamasını yaptıkları anlaşılan katiller, Çetin Emeç'in Suadiye İskele yolu, Suyanı Sokak Yalı Apartmanı'ndaki 16-11 numaralı dairesinden çıkışını beklediler. Saat 9.20 sıralarında Emeç'in şoförü Sinan Ercan'ın 34EUD72 plakalı siyah Ford marka otomobili geldiğini gören kar maskeli ve siyah güneş gözlüklü iki saldırgan, silahlarını montlarının altına saklayarak pusuya yattıkları 34FFE21 plakalı gri Doğan marka otomobilden çıktılar. Aynı şekilde giyinmiş iki arkadaşları otomobilde beklerken, iki saldırgan Çetin Emeç'in otomobile binmesinden sonra araca iki yandan yaklaşarak silahlarını çektiler. Katillerden biri Çetin Emeç'in oturduğu sağ yandaki kapıyı açarak, ucuna susturucu takılmış silahıyla ateşe başlarken, diğeri de sol arka kapı camından silahını ateşledi. Durumu gören şoför Sinan Ercan, can havliyle kaçmaya başladı. Çetin Emeci öldürdüklerine emin olan saldırganlardan biri, 35 yaşındaki Sinan Ercan'ın peşine düşerek yaklaşık 15 metre ötede bir ağacın dibinde kıstırarak kurşun yağmuruna tuttu. Şoför Sinan Ercan yere cansız yığılırken katiller 34FFE21 plakalı gri renkli Doğan marka otomobillerine binerek sahil yolundan Bostancı yönüne hızlı uzaklaştılar. O sırada saldırıya uğradığını pencereden izleyen Çetin Emeç'in yeğeni Doğan Sezgin sokağa fırlayıp arabanın içinde kanlar içerisinde yatan dayısını aynı oto ile Göztepe SSK hastanesine götürdü. Bu arada şoför Sinan Ercan da çevreden yetişenlerin yardımıyla bir taksiyle hastaneye götürüldü. Ancak Çetin Emeç ve Ercan'ın olay sırasında aldıkları yaralarla yolda öldükleri anlaşıldı. SSK Göztepe Hastanesi başhekimi Çetin Emeç'in hastaneye 9.50'de ölü olarak getirildiğini belirterek vücudunda 7 kurşun yarası, şoförü Sinan Ercan'ın da 2 kurşun yarası saptandığını söyledi. Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, Göztepe SSK Hastanesi'nde yaşadığı büyük şok nedeniyle tedaviye alındı. Bilge Emeç, yaşadığı korku anını zorlukla şöyle anlatıyordu. "Çetin beni öperek Allah'a ısmarladık," dedi. "Ben de her sabahki sözümü tekrarlayarak onu, Allah'a emanet ol, güle güle git Çeto," diye uğurladım, kapıyı kapadım. O merdivenleri daima koşarak iner çıkardı. Merdivenlerden koşan adımlarını duydum. Hemen sonra bir gürültüyle irkildim. Bu tuhaf bir gürültüydü. Pencereye koşunca olanları gördüm. Bu anlatılamaz, inanılmaz bir olaydı. Çetin mesleğine aşıktı. Mesleğinden başka gözü bir şey görmezdi. O çok sevdiği mesleği, benden ve çok sevdiği iki çocuğundan önde gelirdi. Bizden kıstığı bütün zamanlarını mesleğine ayırırdı. Şimdi de mesleği uğruna canından oldu. Onun öldüğüne inanamıyorum. Bana bunun doğru olmadığını söyleyin. Çetin Emeç'in oturduğu yalı apartmanının kapıcısı Hayati Yılma, birkaç gündür çevrede şüpheli kişiler gördüğünü, gördüklerini Çetin Emec'e söylediğini anlatıyor, yakınları Çetin Emec'in sürekli tehdit telefonları aldığını belirtiyordu. Saldırıda kullanılan 34 FFE21 plakalı, gri renkli Doğan marka arabanın ise bir gün önce Levent'te silah zoruyla gasp edildiği öğreniliyordu. Büyük tepki. Emeç'in ölüm haberinin duyulması üzerine Hürriyet gazetesinin merkez binasına ve bürolarına, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlar, bürokratlar ve vatandaşlardan telefon yağmaya başladı. Gelen telefonların hemen hepsinde "Lanet olsun, bu Emeç'e değil Türkiye'ye sıkılmış kurşunlardır" denildi. Cinayeti protesto amacıyla Hürriyet gazetesinin önünde toplanan gazeteciler, valiliğe kadar sessiz bir yürüyüş yaptılar. Valilik önünde saygı duruşunda bulundular. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Emeç'in ölümü üzerine yayınladığı mesajda, katillerin bulunması için ilgililere bizzat talimat verdiğini bildiriyor ve şunları söylüyordu. Türk basınının ve Hürriyet gazetesinin değerli ve sevilen mensubu dostumuz, Çetin Emeç'in menfur ve kalleşçe bir saldırı sonunda şoförüyle beraber hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Saldırganlar ve onların arkasındaki hainler şunu iyi bilmeliydiler ki, terörle ülkemizin huzur ve istikrarını bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Devletimiz bütün imkanlarıyla, dürüstlüğü, bilgisi, nezaketi ve engin meslek tecrübesiyle hepimizin takdir ve sevgisini kazanan Çetin Emeç'in, katillerinin bulunması ve kanun önüne çıkarılması için elinden geleni yapacaktır. Bu hususta bütün ilgililere gereken her türlü talimat tarafımdan verilmiştir. Başbakan Yıldırım Akbulut ise, Çetin Emeci katleden güçler Türkiye'de demokrasiyi zaafa uğratmak amacı biliyorlarsa bunda başarılı olamayacaklardır diyor, faillerin yakalanması için emniyet teşkilatının çalıştığını belirtiyordu. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emeç cinayeti hakkında bilgi verdi. Aksu, basının sesini hiç kimsenin kısmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek, bu memlekette Çetin Emeçler tükenmeyecektir. Basına yapılacak saldırı kimden gelirse gelsin, milletin hür iradesine, demokrasiye yapılan bir saldırıdır, dedi. Aksu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aksu, konuşmanızda değerli ipuçlarından söz ettiniz. Nelerdi sorusuna? Arabada parmak izleri var, eşkal var, tanıklar var. Bunlar çok önemli şeyler. Olay, Muammer Aksoy olayı gibi karanlık değil, yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı İnönü de olayı profesyonelce işlenmiş bir cinayet olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. İlk akla gelen demokrasiye ara vermek isteyen bir plan mı var? Terörle veya başka bir yolla Türkiye'de demokrasiye ara verilmeyecektir. Aksoy'un niçin öldürüldüğü bilinmiyor. Ancak Aksoy'un son dönemdeki çalışmaları, laik düzene bağlı oluşu bu saldırıyı laik düzene karşı çıkanların gerçekleştirdiği ihtimalini akla getirmişti. Şimdi bu ihtimal en büyük şekilde tekrar karşımızda. Emeç, Hürriyet gazetesinde laiklik karşıtlarına vaziyet almış bir yazardı. Hürriyet'in bu konudaki tutumu da açıktı. Laiklik düşmanlarını hep önde vaziyet almıştır. Bu saldırının laikliğe karşı bir tertibin eseri olduğu en önde akla geliyor. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de İzmir'de yaptığı açıklamada olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Demirel, bunu yapanların elleri kırılsın. Bu filmi Türkiye daha önce de gördü. Bu filmi yeniden seyretmeye Türkiye'nin hem vakti hem tahammülü yoktur, dedi. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, sadece basının değil, tüm aydınların, toplum ve Atatürkçülerin, uygar insanların yeri doldurulamaz bir kaybı uğradıklarını hatırlattı. Ben, Çetin Emeci vuranları değil, Türkiye'yi, onun vurulacağı bir ortama sürükleyenlerin yakasına yapışmak gerektiğini düşünüyorum, dedi. Bu arada İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müdürü Sabahattin Çakmakoğlu ve bir terör uzmanı grup İstanbul'a gitti. Hürriyet gazetesi yöneticilerini ve Emeç'in eşi Bilge Emeç'i evinde ziyaret ederek başsağlığı dilediler. İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı'dan bilgi alıp durum değerlendirmesi yaptılar. Tamam, sonum geldi. Çetin Emeç, tamam sonum geldi duygusuna kapıldığı olayı anlattığı 21 Mayıs 1988 tarihli yazısında uğradığı silahlı saldırının bir benzerinin senaryosunu anlatıyor ve ölüme gözü kapalı meydanı okuyacak kadar deli fişek değilim. Ama ödlek de değil. Fakat o gece gittim gidiyorum duygusunu olanca gerginlikle yaşadım, diyordu. Çetin Emeç yazısının devamında 12 Eylül öncesinin terör dolu günlerine dönüyor ve anısını anlatıyordu. 1980 yılını henüz devirdiğimiz günleri düşünüyorum. Sırtımda bel kayışımla iç çamaşırımın tam buluştuğu noktada babadan kalma bir Browning taşıyordum. Kaçaktı belki ama ben resmi koruma istemiyordum. İhkakı hak duygusunun bir kez daha tazelendiği günlerdi o günler ve ben kendi olanaklarımla kendimi kurtarmaya bakıyordum. Aslında aynı can pazarının kurbanı olarak ruhunu teslim edenleri hatırladıkça belki gülünç gelecek bu sözlerim. Ama bir melun kuşku hepimizin yüreğini dağlamıyor muydu? Aksi gibi beni sağcısı da solcusu da hedef biliyordu. Gece olur olmaz saatlerde gelen telefonlardan, posta kutuma ya da kapımın altından atılan imzalı imzasız tehdit mektuplarından anlıyordum bunu. Hayli ilerlemiş saatte arabamla gazeteden dönüyordum. Evim 20-30 metre sonra denize açılan meyilli bir yolun sonundaydı. Sokak kapımızda tam bir fenerin altında. İki tarafı kaldırımlar boyunca sağlı solu sıralanmış otomobillerin arasından geçtim. Gözlerimle park edecek yer bakındım. Bizim evin önünde bir araba girecek boşluk vardı. Geldim, geri geri ortaya süzülmeye hazırlandım. Tam o sıra aynı doğrultuda bir yeşil Murat dikkatimi çekti. Loş bir sokaktı bizimki. Evlerin arasından gelir, küçük bir meydanda son bulurdu. Bütün arabalar burunlarını aşağı, denize doğru çevirmişken, bu gelmiş, aşağı yukarı doğru, tam da en aydınlık noktada durmuştu. Kendisini gizleme gereğini duymamış. Olacak ki kısa farlarını yanık bırakmıştı. Sonra bu gece karanlığında güneşlerini indirmişti. Sanki ön tarafta oturan iki kişi belli olmasınmış gibi. İşin daha da garibi, bunca kamuflaja rağmen şoför koltuğundaki o iki kişinin bir kadın bir erkek değil, iki erkek olduğu besbelliydi. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu artık. Usulca geri geri hareket ettim, tam iki otomobil arasındaki cebe gireceğim. Yeşil Murat'ın uzunları üzerime yandı söndü. Gözlerim kamaştı, araba çalıştı, ağır ağır hareket etti. Bu cümlelerim sizlerde herhangi bir heyecan kıpırtısı uyandırmayabilir. Ama o günlerin ortamında, hele o gecenin havasında kaderci bir teslimiyetle tamam, sonum geldi dediğimi biliyorum. Tabancamı da almamıştım. Yeşil Murat yürür gibi usul usul yaklaştı. Ben artık kıskıvraktım. İki otomobilin arasına girmiş, kaçma, kendini koruma olanağından da yoksun. O an beynimde bir ışık yandı söndü. Tek yapabileceğim, ardımdan cellatlarımla ilgili not bırakmak olabilirdi. Cebimden bir kağıt çıkardım. 3-5 metreye kadar yaklaşan otomobilin numarasını yazdım ve ayaklarımı dibine bıraktım. Üzerime gelen çalıntı araba olsa sanki işe yararmış gibi. Murat'takiler sokuldular. Kullananın yanında oturan bıyıklıyla göz göze geldik. Ben her an bir tarraka bekliyorum. Hayret, olmadı ve geldikleri gibi gittiler. Son yazısı. Çetin Emeç manzara başlıklı son yazısında 7 Mart ise sanki olacakları sezmiş gibi teröre dikkatleri çekerek şöyle diyordu. Aralarında Profesör Aksoy'un hayatını da noktalayan suikast. O gün bugündür sırayla 3 anarşi kurbanının kanı hala yerlerde. Olmadık saatte caddeleri, araçları ateşe verenler, üniversite basıp ortalığı kırıp dökenler, kuyumcu soyup semt esnafını haraca bağlayanlar. Kimisi belki kaynama noktasına gelmiş gençlik heyecanları. Ama başında poşü, çene ağız seviyesinde yüzüyle birlikte ayıbını da örten kara mendil, elinde Molotov kokteyli ya da Filistin sapanı, bunlar ya şehir eşkıyasının sokak takımı değilse maşaları. Ötede kır canavarları var. Onlar Güneydoğu sınır boyumuzda kol geziyorlar. Komşu ülkelerden yüz bulup fişekleniyorlar. İşin ucunu araştırıyorsunuz. Genellikle en üst devlet basamaklarına kadar uzanıyor. Özellikle de Şam'da. Teröre lanet, demokrasiye saygı. 32 yıllık gazeteci Çetin Emec'in öldürülmesi üzerine İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti'nde bir toplantı yapan gazete yöneticileri olayla ilgili ortak tavır almayı kararlaştırdı. Gazeteler, ajanslar ve dergileriyle Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası ve yurttaki 31 Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa yayımladığı teröre lanet, demokrasiye saygı bildirisinde şunlar söyleniyordu. Temsilciler, Çetin Emec'in Türk basınını büyük acıya boğan hunharca öldürülmesinin basın özgürlüğüne yöneltilen bir saldırı niteliğini aşarak demokrasiye yönelmiş olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Karanlık güçlerin Türkiye'yi sürüklemek istedikleri süreci önlemenin bir tek yolunun terörle etkili bir mücadele olduğunu belirten temsilciler, Çetin Emec'in katilleriyle birlikte terörün lanetlenmesini kararlaştırmışlardır. Ülkenin tek temsilcisi olan TBMM'nin terörün önlenmesinde ve arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasında üstlenmek zorunda olduğu görevi yerine getirmesi için çağrıda bulunulmasını da gerekli görmüşlerdir. Temsilciler bu tür saldırıların Türk basınının ülke çıkarlarını korumada üstlendiği kutsal görevi engellenemeyeceğini belirtmekte ve Çetin Emec'in anısı önünde saygıyla eğilmektedirler. Türkiye tehlikeli yolun başlangıcında. Çetin Emec'in öldürülmesine uluslararası haber ajansları ve dış televizyonlar geniş yer verdiler. Yapılan yorumlarda Emec cinayetinin Türkiye'de laikliği ortadan kaldırma planının bir parçası olduğu görüşlerine yer verildi ve Türkiye 70'li yıllardaki terör ortamına mı dönüyor denildi. Associated Press, AP ajansının haberinde Emec'in liberal ve laik görüşte köşe yazılarıyla tanındığını ve sık sık İslamcıları eleştirdiğini belirtti. AP, Emec'in öldürülmesiyle Abdi İpekçi ve Profesör Doktor Muammer Aksoy cinayetleri arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, olayı flash haber olarak geçerken, Türkiye'de 1970-80 döneminde çok sayıda gazeteci, yazar ve öğretim üyesinin öldürülmesine dikkat çekti. Amerikan CNN televizyonu, haberlerle birlikte olay sonrası görüntüleri ekrana getirdi. Haberde cinayet, Türkiye'de laikliği ortadan kaldırmayı amaçlayan terör planının bir parçası olarak nitelendirildi. CNN, Emec'in siyasi aşırılığa karşı çıkan bir gazeteci olduğunu kaydetti. Emec cinayeti, Ocak ayında işlenen benzer bir cinayetin ardından geldi diyen CNN, Profesör Muammer Aksoy'un öldürülmesini atıfta bulundu. CNN'in olayla ilgili ikinci yayımında ise, Türkiye'de cinayete tepkiler daha önce görülen ve ülkeyi kargaşaya götüren bir filmin ikinci kez gösterilmesine tanık olunduğu kaygısından kaynaklanıyor. Ancak şimdi terörizm duyarlı ve birleşik bir cephe halinde bu oyunu bozmaya kararlı bir kamuoyuyla karşı karşıya denildi. ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post haberinde Çetin Emec cinayetinde İslamcı radikallerden kuskun alındığını bildirdi ve ANAP iktidarıyla birlikte İslamcıların hükümet çevrelerinde destek görmeye başladığına dikkat çekti. Yazıda tanınmış Türk gazeteci olarak söz edilen Emec'in sık sık İslami radikalizmi eleştirdiği ve duyarlı konularda yazılar yazdığı belirtildi. Emec'in öldürülmesiyle bu yıl Türkiye'de 4. siyasal cinayetin işlendiğini bildiren Washington Post, bu cinayetlerin hiçbirinin çözülmediğini, Profesör Muammer Aksoy'un da aşırı dinciler tarafından öldürüldüğüne inanıldığını bildirdi. Çetin Emec'in öldürülmesi iri başlıklarla duyuran İtalyan basını, Türkiye tehlikeli yolun başlangıcında. Son yazısında Suriye'yi suçlayan Emec, Türkiye'de laik düşüncenin savunucularından ve temsilcileri parlamentoda bulunan aşırı dincilerin baş düşmanıydı. 1979 yılında Abdi İpekçi'yi de aynı anlayış kurşunladı. Demokrasiyi tanımaya çalışmak bile özgür Türk insanı için çok zor. Emec'e sıkılan kurşunlar yeşermeye çalışan Türk demokrasisine sıkılmıştır. Türkiye'nin geleceği karanlıktır ve Cumhurbaşkanı Özal ile iktidar bu karanlık gidişi hızlandırmaktadır yorumunu yaptı. Yunanistan basının Türkiye'de terörün yeniden canlandığını vurguladı. Emec'in öldürülmesi Türkiye'de terör ortamının yeniden canlandığını gösterdi. Türk vatandaşları askerlerin getirdiği kısa bir sükunet döneminden sonra terörün yeniden harekete geçtiğini hissediyor dendi. IFJ'den kınama. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu IFJ, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderdiği mesajda Emec'in öldürülmesinin nefretle kınadıklarını bildirdi. Bu trajedi günümüzde Türkiye'de gazetecilik yapmanın bir ölüm kalım meselesine dönüştüğünü, tüyler ürpertici bir şekilde gözler önüne sermektedir denilen mesajda şu görüşlere yer verildi. Bir gazetecinin öldürülmesi ailesi ve meslektaşları için büyük bir trajedidir. Ama bunun yanı sıra ifade özgürlüğü ve demokrasiye karşı da vahşi bir tehdittir. Demokrasi yürüyüşü. Çetin Emec ve şoförü Sinan Ercan'ın İstanbul'a uğradıkları silahlı saldırı sonucu ölümleri, gazeteciler tarafından Ankara'da yapılan bir yürüyüşle protesto edildi. Yurdun dört bir yanından gelerek Güven Park'ta toplanan gazeteciler, bulvar üzerinde yürüyerek meclise geldiler ve topluca TBMM Başkanı Kaya Erdem, meclis başkan vekilleri ve siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüştüler. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirken, meclis başkanı Erdem'e yurdun 35 ilinden gelen gazeteciler cemiyeti mensuplarıyla tüm gazetecilerin her zamanki gibi demokrasinin yaşaması uğruna gereken fedakarlığı yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Demirkent, parlamentonun faillerin yakalanamamış olmasından kamuoyunun endişe duyduğu bir ortamda konuyu tüm ciddiyetiyle ele almasını istedi. Demirkent, demokrasinin korunmasını sizlerden istiyoruz. Ümit eder ve inanırım ki bizim acımız sizin de acınızdır. TBMM bu olaya partiler üstü bir boyut getirerek çözüm yollarını gösterecektir, dedi. Demirkent, birçok basın organının imzaladığı teröre lanet, demokrasiye saygı bildirisini de Erdem'e verdi. TBMM Başkanı Kaya Erdem de ülkede terörün yeniden canlandırılmak istendiği, iç barışı bozmaya yönelik bu hareketlerin arkasındaki güçlerin milli birliği bozma ve demokratik laik cumhuriyeti tahrip etme amacına yönelik bulunduğunu bildirdi. Muammer Aksoy ve Çetin Emeç olaylarıyla vahşet zinciri kurulduğunu kaydeden Erdem, siyasi partilerin Türkiye'de demokrasiye ara verilmesini kabul etmeyeceklerini de belirtti. Çok iyi yetişmiş teröristler. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 6 Mart 1990 günü TBMM'de yaptığı konuşmada terörü önlemede büyük başarı kazandıklarını söylüyordu. Ne yazık ki aradan yalnızca 18 saat geçtikten sonra Çetin Emeç vuruldu. Çetin Emeç'in öldürülmesinden sonra İstanbul polisi elde ettiği tüm bilgileri tek tek değerlendirdi. Ancak görgü tanıklarının ifadeleri ve olay günü elde edilen ipuçlarından öteye gidilemedi. Görgü tanıklarının tarifleriyle saldırganlardan birisinin resmi çizilip polis ekiplerine dağıtıldı. Saldırıda kullanılan otoda yapılan aramada bir tek spor ayakkabı ile gözlük bulunduğu açıklandı. Emeç ve Ercan'ın öldürülmesi olayında kullanılan 34 FFE21 plakalı otonun olaydan bir gece önce silahlı kişilerce gasp edilmesi ve rahatça Anadolu yakasına geçebilmesi eski emniyet müdürleri ve uzmanlar tarafından polisin zaafı olarak yorumlandı. Öte yandan görgü tanıkları saldırının gerçekleştiği Suadiye Su Yolu sokak çevresinde olay günü 34 RC805 plakalı krem rengi beyaz bir otonun dolaştığını söyledi. Ancak daha sonra bu otonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürlüğü'ne ait olduğu anlaşıldı. Yetkililer bu otonun olay sırasında veya öncesinde bu bölgede olmasına karşın müdahale edip etmediğinin ya da neden bu bölgede bulunduğunun araştırıldığını söylediler. İstanbul Siyasi ve Asayiş Şubesi'nce yapılan incelemede Emeç ile Ercan'ın vücutlarından çıkarılan mermilerin 6 adet 45'lik Colt ve 3 adet 9 milimetrelik Parabellum marka oldukları saptandı. Katillerin çok profesyonel ve becerikli olduğunu belirten polis, bu tip mermileri atan tabancaları herkes kullanamaz. Hedef tutturmak çok güçtür. Mermileri sürekli olarak kalp bölgesine isabet ettiren kişilerin silah konusunda uzman ve iyi eğitim gördükleri anlaşılıyor, dedi. Daha önce meydana gelen terör olaylarında 45 kalibrelik silahların hiçbir örgüt tarafından kullanılmadığını belirten uzmanlar şunları söylediler. Bu mermiler değişik silahlarda kullanılıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu mermilerin hangi marka silahtan çıktığını kesin olarak saptanmış değil. Daha çok Colt Thompson marka silahlarda bu tür mermiler kullanılıyor. Bu silahlar çok iyi yetişmiş teröristler tarafından kullanılır. 9. ayrımın sonu, sayfa 113.